Ayrım 25.
Anti Düring, Friedrich Engels. Kuşkusuz iki türlü gereç. Önce bu temel olarak alınan soyutlamalarda gene de bulunabilen yoksul gerçek içerik kalıntısı. İkinci olarak ideologumuzun kendi öz bilincinden çıkartarak ortaya soktuğu içerik. Ve ideologumuz bilincinde ne bulur? En büyük bölümü bakımından içinde yaşadığı toplumsal ve siyasal koşulların bir doğrulama ya da bir saldırı değerine sahip, olumlu ya da olumsuz, az çok upuygun birer dışa vurumu olan ahlaksal ve hukuksal sezgiler. Ayrıca belki konu üzerindeki yazından alınmış fikirler, son olarak belki kişisel fantaziler. İdeologumuz ne yapsa ne dese boşuna, kapıdan attığı tarihsel gerçeklik pencereden girer ve bütün dünyalarla bütün zamanlar için ahlaksal ve hukuksal bir öğreti yaptığına inanarak gerçekte kendi zamanın tutucu ya da devrimci ama gerçek tabanından koptuğu için bozulmuş, iç bükey bir aynadaki gibi baş aşağı olmuş bir imgesinden başka bir şey imal etmez. Böylece Bay Düring toplumu en yalın öğelerine ayrıştırır ve böyle yaparak en yalın toplumun en az iki kişiden bileştiğini bulur. Ondan sonra bu iki kişiyle belitler aracıyla iş görülür ve kendiliğinden ortaya ahlakın temel beliti çıkar. İki insan istenci, iki insan istenci olarak birbirine tamamen eşittir ve hiçbiri daha ilk anda ötekinden hiç ama hiçbir şey isteyemez. İşte ahlaksal adaletin temel biçimi böylece belirtilmiş bulunmaktadır ve onun yanı sıra mahkemeler adaletinin temel biçimi de. Çünkü ilkesel hukuk kavramlarını geliştirmek için iki kişinin tamamen yalın ve temel ilişkisinden başka bir şeye gereksinmemiz yoktur. İki insan ya da iki insan istencinin, iki insan ya da iki insan istenci olarak birbirine tamamen eşit olması, yalnızca bir belit olmakla kalmaz ama güçlü bir abartmadır da. Önce iki insan, hatta iki insan olarak cinsiyet bakımından eşit olmayabilir ve bu yalın gerçek bizi hemen toplumun en yalın öğelerinin, eğer bir an için bu çocukluğu kabul edersek, iki insan, iki erkek, değil ama üretim ereğiyle toplum durumunda yaşamanın en yalın ve ilk biçimi olan bir aile kuran bir erkekle bir kadın olduğuna götürür. Ama bu Bay Düring'in hoşuna hiç gitmez. Çünkü bir yandan toplumun iki kurucusunun elden geldiğince eşit kılınmış olmaları gerekir ve öte yandan erkek ve kadının ahlaksal ve hukuksal eşitliğini ilkel aileden hareketle Bay Düring bile kurmayı başaramaz. Öyleyse iki şeyden biri. Ya Bay Düring'in çoğalması tüm toplumun yapısını kuracak olan toplumsal molekülü hemen yok olmaya adaydır. Çünkü iki erkek kendi aralarında hiçbir zaman çocuk meydana getiremez. Ya da onları iki aile başkanı olarak tasarlamamız gerekir. Ve bu durumda tüm yalın temel şema kendi karşıtına dönüşür. Bu şema insanların eşitliği yerine olsa olsa aile başkanlarının eşitliğini ve kadınlara ne düşündükleri sorulmadığı için ayrıca kadınların bağımlılığını gösterir. Burada okura bu iki ünlü er kişiden kurtulmak üzere olmadığı kötü haberini vermek zorundayız. Toplumsal ilişkiler alanında bu er kişiler artık kendilerinden kurtulmuş olmamız gereken öteki göksel cisimler sakinlerinin şimdiye değin oynadıklarına benzer bir rol oynarlar. Çözülecek bir iktisat, bir siyaset ve benzeri sorunu mu var? Hemen iki adam sahneye girer ve işi belitsel yöntem aracıyla bir anda yoluna koyarlar. Bizim gerçeksel filozofumuzun yaratıcı, sistem doğurucu, hayranlık uyandırıcı bulgusu, ne yazık ki eğer doğruluğa saygılı olmak istersek, iki adamcağızı o bulmadı. Bu iki adamcağız, bütün 18. yüzyılın ortak malıdır. Bunlar daha Rousseau'nun, bu arada Bay Düring'in tezlerinin tam tersini belitsel yöntem aracıyla tanıtladıkları, 1854'teki eşitsizliğin kaynağı üzerine söylevinde görünürler. Adam Smith'ten Ricardo'ya, ekonomi politik teorisyenlerinde birinci planda bir rol oynarlar. Ama burada en azından her biri farklı işlerle uğraşmak, çoğu kez avcılık ve balıkçılık ve ürünlerini karşılıklı olarak değiştirmek bakımından eşit değildirler. Gerçi bütün 18. yüzyıl boyunca bu adamlar yalnızca yalın açıklayıcı örnek hizmeti görürler ve Bay Düring'in özgünlüğü, bu açıklayıcı yöntemi bütün toplumsal bilimlerin temel yöntemi ve bütün tarihsel kuruluşların ölçütü katına çıkarmasındadır. Şeylerin ve insanların sıkı sıkıya bilimsel anlayışı içinde de daha büyük bir kolaylık sağlanamazdı. İki insan ve onların istençlerinin birbirlerine tamamen eşit oldukları ve ikisinden hiçbirinin ötekine verecek hiçbir buyruğu olmadığı temel belirtini saptamak için herhangi iki insandan hiçbir zaman yararlanamayız. Bunların tüm gerçeklikten, yeryüzünde var olan bütün ulusal, ekonomik, siyasal ve dinsel ilişkilerden, bütün cinsel ve kişisel özelliklerden, geriye her ikisinden de yalın insan kavramından başka bir şey kalmayacak denli kurtulmuş iki insan olması gerek. Ancak o zaman tamamen eşit olurlar. Her yerde tinci girişimler kokusu alan ve bunları teşhir eden bu aynı Bay Düring tarafından çağrılmış iki eksiksiz hayalet. Bu iki hayalet elbette kendilerini çağıran kimsenin onlardan istediği her şeyi yapmak zorundadırlar ve işte bu nedenle de bütün marifetleri başkaları için son derece önemsizdir. Bununla birlikte Bay Düring'i belitsel yöntemi içinde biraz daha izleyelim. İki istençten hiçbiri ötekinden kesinlikle hiçbir şey isteyemez. Eğer gene de biri bunu dener ve ereğine güç kullanarak erişirse ortaya bir haksızlık durumu çıkar ve Bay Düring haksızlığı, zoru, köleliği, kısaca geçmişin bütün kargışlı tarihini işte bu temel şemayla açıklar. Oysa Rousseau, yukarıda adı geçen yapıtında, iki adam aracıyla ve aynı derecede belitsel bir biçimde tersini tanıtlamıştı. Şöyle ki ikisinden A, B'yi kölelik durumuna zorla değil ama yalnızca B'yi A'dan vazgeçemeyecek bir durum içine koyarak düşürebilir. Ne var ki Bay Düring için bu görüş gereğinden çok materyalist bir görüştür. Öyleyse sorunu biraz başka bir biçimde alalım. Gemileri batmış iki kişi bir adada yalnızdırlar ve bir topluluk kurarlar. İstençleri biçimsel bakımdan tamamen eşittir ve bu her ikisi tarafından da böylece kabul edilir. Ama maddi bakımdan büyük bir eşitsizlik vardır. A kararlı ve gözüpek, B kararsız, gevşek ve rahatına düşkündür. A uyanık, B budaladır. A'nın isteğini B'ye önce inandırma, sonra alışkanlık aracıyla ama her zaman özgür onama biçimi altında düzenli olarak kabul ettirmesi için ne kadar zaman gerek? Özgür onama biçimi ister korunmuş ister ayaklar altına alınmış olsun kölelik köleliktir. Köleliğe özgür onama ile giriş Almanya'da 30 yıl savaşı sonrasına değin bütün Orta Çağ boyunca sürer. Prusya'da 1806 ve 1807 bozgunlarından sonra toprak köleliği ve toprak köleliği ile birlikte iyiliksever senyörleri için uyruklarına sefalet, hastalık ve yaşlılık durumunda yardım etmek zorunluluğu da ortadan kaldırıldığı zaman köylüler krala ondan toprak kölesi olarak bırakılmalarını isteyen bir dilekçe gönderirler. Başka türlü onlara darlık içinde kim yardım edecekti? İki insan şeması, eşitlik ve karşılıklı yardım için olduğu denli eşitsizlik ve kölelik içinde cuk oturur ve yok olma tehdidi altında bu iki insanın aile başkanı olduklarını kabul etmek zorunda bulunduğumuzdan, bu şemada soydan geçme kölelikte öngörülmüş demektir. Ama bir an için bunu bırakalım. Bay Düring'in belitsel yönteminin bizi inandırmış olduğunu ve iki istenç arasındaki tam eşitlik, evrensel insan egemenliği, birey egemenliği gibi, Stirner'ın biriciğinin özgürlüğüyle birlikte bu işteki alçak gönüllü payını isteyebilmesine karşın, yanlarında beceriksiz biri olarak kaldığı bu gerçek söz devleri üzerinde kendimizden geçtiğimizi kabul edelim. İşte şimdi hepimiz tamamen eşit ve bağımsız kişileriz. Hepimiz mi? Hayır, gene de hepimiz değil. Kabul edilebilir bağımlılıklar da var ve bu türlü bağımlılıklar iki istencin iki istenç olarak gerçekleşmesinde değil ama bir üçüncü alanda, yani örneğin çocuklar karşısında, onların kendileri tarafından yönetilmelerindeki yetersizlikte aranması gereken nedenlerle açıklanır. Gerçekten, bağımlılık nedenleri istençlerin istençler olarak gerçekleşmesinde aranmamalıdır. elbette aranmamalıdır çünkü engellenen şey bir istencin gerçekleşmesinin ta kendisidir. Ama bir üçüncü alan da aranmalıdır. Ve bu üçüncü alan hangisidir? Baskı altına alınmış istencin yetersiz istenç olarak somut belirlenmesi. Bizim gerçeksel filozofumuz, istenç soyut ve boş deyimi karşısında gerçekten öylesine uzaklaşmıştır ki, bu istencin gerçek içeriği, belirlenimi onun için bir üçüncü alandır. Ne olursa olsun hak eşitliğinin bir ayrıklama içerdiğini saptamak zorundayız. Bu eşitlik, kendinin belirlenmesinde yetersiz kalmış bir istenç için geçerli olmaz. Yüz geri etme, numara bir. Devam edelim. Hayvan ve insan bir kişi içinde karıştıkları zaman, tamamen insan bir ikinci kişi adına, davranış biçiminin karşı karşıya sanki yalnızca insan kişiler varmış gibi, olabilip olmayacağı sorulabilir. Öyleyse biri bir ölçüde hayvan niteliği taşıyan, ahlak bakımından eşitsiz iki insan varsayımımız, insan grupları içindeki ve bu gruplar arasındaki bir farka uygun olarak ortaya çıkabilen bütün ilişkilerin tipik temel biçimidir. Bu sıkıntılı kaçamakları izleyen ve Bay Düring'in insanal insanın hayvansal insana ne ölçüde karışabileceğini, değişmez ahlaka hiçbir leke sürmeksizin ona karşı ne ölçüde güvensizlik, savaş kurnazlığı, sertlik araçları, hatta ürkü, terör ya da hile kullanabileceğini kazuistik gücüyle saptamak için bir cizvit papası gibi çabaladığı içler acısı saldırıya kulak asıp basmamak artık okura kalmış. Dipnot, kazuistik, vicdan durumlarını inceleyen tanrı bilim kolu. Demek ki iki kişi ahlak bakımından eşitsiz oldukları zaman eşitlik sona erer. Ama o zaman birbirine tamamen eşit iki adam çağırmak gerçekten zahmete değmezdi, çünkü ahlak bakımından birbirine tamamen eşit iki kişi yoktur. Eşitsizlik birinin insan kişi, oysa öbürünün hayvan cinsinden olmasına dayanmalıdır mı denecek? Ama insanın hayvan dünyasından gelmesi, insanın hayvandan hiçbir zaman tamamen kurtulamayacağı gerçeğini zaten içerir. Öyle ki hayvanlık ya da insanlık içinde az ya da çok bir derece farkından başka hiçbir şey, hiçbir zaman söz konusu olamaz. İnsanların insan insanlarla hayvan insanlar, iyilerle kötüler, koyunlarla tekeler gibi birbirinden kesinlikle ayrılmış iki grup biçimindeki bölünmesine, gerçeksel felsefe bir yana bırakılırsa, yalnızca ve yalnızca ayrımını yapmak için mantığı kendi yüce yargıcı durumuna getirecek denli, ileri götüren Hristiyanlıkta rastlanır. Ama gerçeksel felsefede yüce yargıç kim olacak? İşlerin herhalde yakınlarına, yani dinden olmayan tekelere karşı yüce yargıçlık görevlerini dindar koyunların, hem de bilinen başarıyla kendi üstlerine aldıkları Hristiyan pratiğinde olduğu gibi olması gerekecek. Bu bakıma gerçeksel filozoflar mezhebi eğer bir kurulursa, bu barışçılardan hiçbir şey de geri kalmayacak. Ne var ki bu bizi ilgisiz bırakabilir. Bizi ilgilendiren şey insanlar arasındaki ahlak eşitsizliğinden ötürü eşitliğin yeni baştan bir hiçe indirgendiği itirafıdır. Yüz geri etme numara 2. Gene devam edelim. Eğer biri doğruluk ve bilime göre ama öteki herhangi bir boş inan ya da ön yargıya göre davranırsa, zorunlu ve normal olarak karşılıklı düzensizlikler meydana gelecektir. Yeteneksizliğin, kabalık ya da kötü ahlak eğiliminin belirli bir derecesinde, bundan her durumda bir çatışma doğacaktır. Kendileri için zor kullanılmasının son çare olduğu kimseler, yalnızca çocuklar ve deliler değildir. Kimi doğal grupların ve kimi uygarlık sınıflarının öz yapısı, ahlak bozukluğuyla düşman bir duruma gelmiş istençlerinin egemenlik altına alınmasını, onu kolektif bağlara yeniden kavuşturmak ereğiyle önüne geçilmez bir zorunluluk durumuna getirebilir. Burada da başkasının istenci eşit bir hakla donatılmış olarak düşünülür. Ama zararlı bir düşman eyleminin ahlak bozukluğu yüzünden bir ödünlenmeye yol açmıştır ve bu eylem ona karşı zor kullandırdığı zaman kendi öz haksızlığının tepkisinden başka bir şey elde etmez. Böylece iki istencin tam eşitliğini ortadan kaldırmak ve uygar yırtıcı devletlerin, Rusların Türkistan'daki canavarlıklarına değin, geri kalmış halklara karşı bütün alçaklıklarını doğrulayan bir ahlak kurmak için, yalnızca ahlak eşitsizliği değil ama entelektüel eşitsizlik de yeter.
Ayrım sonu.